Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 17. ayrım. Çitin içindeki alana girerken ağaçlar gözden kayboldu. Kraterlerin çevresi eski ve yeni molozların karışımıyla çevrelenmişti. Bombalama öncesinde 13'ün çok az kısmı yer üstündeydi. Yalnızca bir iki muhafız istasyonu, eğitim alanı. Bizim binanın birkaç metre yükseklikte metalle kaplı tepesinin yalnızca 30 santimlik düğün çiçeğinin giriş çıkış yaptığı pencerenin olduğu kısmı. Hamid, çocuğun uyarısı size ne kadar avantaj sağladı diye sordu. Bizim sistemimizin füzeleri tespitinden 10 dakika kadar önce uyarılmış olduk. Ama faydası oldu değil mi diye sordum. Hayır demesine dayanamazdım. Box'un yanıtı kesinlikle oldu. Sivillerin tahliyesi tamamlanabildi. Saldırı sırasında saniyeler önemlidir. 10 dakika hayatların kurtarılması anlamına geldi. Prim diye düşündüm ve Gale. Sığınağa ilk füzenin patlamasından yalnızca birkaç dakika önce inmişlerdi. Pete onları kurtarmış olabilirdi. İkisinin ismini Pete'e sonsuza dek borçlu kalacağım şeyler listesine ekleyebilirdim. Cressida beni eski adalet binasının kalıntıları önünde görüntülemeyi önerdi. Bu şaka gibi bir şeydi çünkü Kapitol, mıntıkanın artık var olmadığını ispatlamak için aynı görüntüyü sahte haber sunumlarının fonunda uzun yıllardır kullanıyordu. Şimdi, yakın zamanda gerçekleşen saldırının ardından adalet binası yeni kratere yalnızca 10 metre mesafede kalmıştı. Bir zamanların ana giriş kapısına yaklaşırken Gale'in işaretiyle bütün grup yavaşladı. Önce sorunun ne olduğunu anlamadım ama sonra yere saçılmış taze pembe ve kırmızı gülleri gördüm. ''Sakın dokunmayın!'' diye bağırdım. ''Onlar benim için!'' Güllerin hasta edici derecede tatlı kokusu burnuma dolarken kalbim göğüs kafesimin içinde deli gibi çarpmaya başlamıştı. Demek şifonyerimin üzerindeki gülü hayal etmemiştim. Snow'un ikinci teslimatı önümde duruyordu. Pete'le birlikte zafer sonrası röportajımızı verdiğimiz seti de süsleyen çiçeklerin birebir aynısı uzun saplı pembe kırmızı güller. Bir kişi için değil, bir çift aşık için düşünülmüş çiçekler. Diğerlerine dilimin döndüğünce açıkladım. Yakından inceleyince genetik olarak değiştirilmiş olsalar bile zararsız görünüyorlardı. İki düzine gül, hafifçe solmuşlardı. Büyük olasılıkla son bombalamanın ardından bırakılmışlardı. Özel tulumlar giymiş bir ekip gülleri toplayıp götürdü. Gerçi ben güllerde sıra dışı bir şey bulunmayacağından emindim. Snow bana ne yaptığını çok iyi biliyordu. Bu, ben haraç tüpümden izlerken Gina'nın posası çıkana dek dövülmesinden farklı bir durum değildi. Bana aklımı oynattırmak için tasarlanmıştı. Tıpkı o zaman olduğu gibi toparlanıp karşı mücadeleye girişmeye çalışıyordum. Ama Cressida, Castor ve Pollux'un yerlerini almalarını isterken kaygı seviyemin yükseldiğini hissettim. Çok yorgun, gergin ve gülleri gördüğüm andan beri Pete'den başka bir şey düşünemez haldeydim. Kahve büyük bir hataymış. Bir uyarıcıya hiç ihtiyacım yokmuş. Vücudum gözle görünür biçimde sarsılıyordu. Soluğumu bir türlü düzene koyamıyordum. Sığınakta geçen günlerin ardından ne yana dönersem döneyim, ışıktan rahatsız oluyor, gözlerimi kısma gereği duyuyordum. Serin esintiye rağmen yüzüm ter içindeydi. ''Tam olarak ne yapmamı istiyorsunuz?'' diye sordum. ''Hayatta olduğunu ve mücadeleyi bırakmadığını gösterecek birkaç cümle'' dedi Cressida. ''Tamam.'' Pozisyonumu aldım ve kırmızı ışığa baktım. Baktım, baktım. Üzgünüm, aklıma bir şey gelmiyor. Cressida yanıma geldi. Sen iyi misin? Başımı salladım. Cebinden küçük bir kumaş parçası çıkarıp derimi sildi. Şu eski usul soru yanıt olayına ne dersin? Evet, sanırım faydası olur. Titrememi saklamak için kollarımı göğsümde kavuşturdum. Fini'ye baktım. Baş parmağıyla her şey yolunda işareti yaptı. Ama o da bir hayli sarsılmış görünüyordu. Cressida eski yerine dönmüştü. Evet Katniss, Kapitol'ün 13'ü bombalamasından sağ kurtuldun. 8'de yerin üstündeyken yaşadığın deneyime kıyasla nasıldı? Bu defa yerin çok altındaydık. Gerçek bir tehlike yoktu. 13 ayakta ve yaşıyor. Ben de. Sesim kuru ve biraz titrek çıkmıştı. Cressida, bir daha dene dedi. 13 ayakta ve yaşıyor. Ben de öyle. Derin bir soluk aldım ve çektiğim havayı diyaframıma indirmeye çalıştım. 13 ayakta ve ben, hayır, yanlış olmuştu. Güllerin kokusunu hala duyduğuma yemin edebilirdim. Katniss, yalnızca tek bir cümle ve bugünlük işim bitmiş olacak, söz veriyorum dedi Cressida. 13 ayakta ve yaşıyor, ben de öyle. Gevşemek için kollarımı iki yana sarkıttım ve yumruklarımı kalçalarıma yerleştirdim. Sonra ellerimi indirdim. Tükürüğüm ağzıma komik bir hızla birikiyordu ve gırtlağımın gerisinden yükselen kusmuğu hissediyordum. Güçlükle yutkundum ve o aptal cümleyi söyleyip ormana saklanabilmek için ağzımı araladım. Ve o anda ağlamaya başladım. Alaycı kuş olmam imkansızdı. Bu tek cümleyi tamamlamayı bile başaramıyordum. Çünkü şimdi artık söyleyeceğim her şeyin acısının Pete'den çıkarılacağını biliyordum ve işkenceyle sonuçlanacağını. Ölümüyle değil, hayır, böyle insaflı bir şeyi asla yapmayacaklardı. Snow, hayatının ölümden bile beter olması için ne gerekiyorsa yapacaktı. Cressida'nın cılız bir sesle kes dediğini duydum. Plutarch ağzının içinden, bu kızın nesi var diye geveledi. Finnick, Snow'un Pete'i kullandığını anladı dedi. Karşımda yarım daire oluşturan insan grubundan topluca iç çekişi andıran bir ses yükseldi. Çünkü artık biliyordum ve bunu bilmemem gibi bir şey bir daha asla mümkün olmayacaktı. Çünkü bir alaycı kuşu kaybetmenin neden olacağı askeri dezavantajın ötesinde artık çökmüştüm. Sayısız kol beni sarmaya hazırdı ama beni rahatlatmasını gerçekten istediğim tek insan Haymitt'ti. Çünkü Pete'i o da severdi. Kollarımı ona uzattım ve adına benzer bir şey mırıldandım. İşte yanımdaydı. Bana sarıldı ve sırtımı sıvazlamaya başladı. Her şey yolunda. Her şey iyi olacak tatlım. Beni kırık mermer bir sütuna oturttu ve hıçkırıklarım kesilene dek kolunu omzumdan çekmedi. Bunu daha fazla yapamayacağım dedim. Biliyorum dedi. Tek düşünebildiğim, ben alaycı kuş olduğum için Pete'e neler yapabilecekleri diyiverdim. Haymitt, omzuma daha sıkı sarıldı. Biliyorum. Gördün değil mi? Ne kadar tuhaf davranıyordu. Ona neler yapıyorlar? Hıçkırıklarımın arasında soluk almaya çabalıyordum ama gücüm son bir cümleye yetti. Hepsi benim hatam. Ve sonra isteri krizine girdim. Koluma bir iğne saplandı ve dünyam bir anda karardı. Bana yaptıkları iğne her neyse bir hayli güçlü olmalıydı çünkü kendime gelmem tam bir günü buldu. Gerçi huzurlu bir uyku değildi. Tek başıma seyahat ettiğim, karanlık ve uğursuz bir dünyadan çıkıp gelmiş gibi hissediyordum. Uyandığımda Haymitt başucumdaki sandalyede oturuyordu. Teni mum gibi, gözleri kan çanağıydı. Pete'i hatırladım ve yeniden titremeye başladım. Haymitt uzanıp omzumu sıktı. Her şey yolunda. Pete'i oradan çıkarmaya çalışacağız. Ne? Duyduklarıma bir anlam veremiyordum. Plutarch bir kurtarma ekibi gönderiyor. İçeride adamları var. Pete'i canlı olarak alabileceğimizi düşünüyor. Bunu neden daha önce yapmadık? Çünkü bir hayli maliyetli olacaktı. Ancak hepimiz yapılması gerekenin bu olduğu görüşünde birleştik. Arenada yaptığımız tercih gibi. Senin yoluna devam edebilmen için ne gerekiyorsa yapılacak. Alaycı kuşu şimdi kaybedemeyiz ve Snow'un acısını Pete'den çıkaramayacağından emin olmadığın sürece istediğimiz performansı sergileyemezsin. Haymitt bana bir fincan uzattı. Al, iç biraz. Yavaşça doğruldum ve sudan bir yudum aldım. Maliyetli derken ne demek istedin? Omuz dikti. Gizli görevdekiler açığa çıkacak. İnsanlar ölebilir. Ama her gün öldüklerini aklından sakın çıkarma. Ayrıca yalnız Pete'i değil, Finnick için de en iyi kurtarıyoruz. O nerede diye sordum. Şu paravanın arkasında, yatıştırıcının etkisiyle derin uykuda. Biz seni bayılttıktan hemen sonra o da kendinden geçti. Kendimi biraz daha güçsüz hissederek hafifçe gülümsedim. Gerçekten mükemmel bir çekim oldu. İkiniz yerlerde sürünüyordunuz ve boks da Pete'i kurtarma operasyonunu ayarlamaya gitti. Şu anda eski görüntüleri tekrar yayınlıyoruz. Operasyonu Box'un yönetmesi iyi bir şey dedim. Aa, bu kadarla kalsa iyi. Yalnızca gönüllüler gidecekti dedi Hamid. Gördün mü? Doğru yargıya varabildiğini daha şimdiden gösterdi. Bir şeyler yanlıştı. Hamid beni neşelendirmek için gereğinden fazla çaba harcıyordu. Bu onun tarzı değildi. Başka kim gönüllü oldu? Geçiştirmeye çalışır gibi, sanırım hepsi 7 kişiydiler dedi. Midemde kötü bir his belirmişti. Başka kim Hamid diye bastırdım. Hamid, nihayet uysal adam rolünden vazgeçti. Başka kim olduğunu sen de biliyorsun Katniss. İlk kimin gönüllü olduğunu biliyorsun. Tabii ki biliyordum. Gale. 12. Bugün ikisini de kaybedebilirdim. Gale ve Pete'in seslerinin artık var olmadığı bir dünyayı hayal etmeye çalışıyordum. Eller dona kalmış, gözler artık kırpılmıyor. Cesetlerinin başında dikilip son bir kez baktıktan sonra yattıkları odadan çıkıyorum. Ama dışarı çıkmak için kapıyı açtığımda karşımda yalnızca muazzam bir boşluk buluyorum. Geleceğimin ellerinde soluk gri bir hiçlikten başka bir şey yok. Hamid, bitene kadar seni uyutmalarını rica etmemi ister misin diye sordu. Şaka etmiyordu. Yetişkin hayatının tamamını bir şişenin dibinde kendini Kapitol'ün işlediği suçlara karşı uyuşturmaya çalışarak geçirmişti. İkinci çeyrek asır oyunlarının galibi olan 16 yaşındaki çocuğun geri dönmek için mücadele ettiği, sevdiği birileri, bir aile, dostlar ve belki bir ilk göz ağrısı olmalıydı. Şimdi neredeydiler? Pete ve ben, ona emanet edilene dek hayatında hiç kimsenin olmaması nasıl bir şeydi? Sınav onlara ne yapmıştı? Hayır dedim, Kapitol'e gitmek istiyorum. Kurtarma görevinin parçası olmak istiyorum. Gittiler dedi Hamid. Ne kadar oldu? Yetişebilirim ben. Ne? Ben ne? Hamid başını salladı. Böyle bir şey asla olmayacak. Çok değerlisin ve zarar görmeye çok açıksın. Kurtarma harekatı gerçekleşirken Kapitol'ün dikkatini dağıtmak için seni başka bir mıntıkaya göndermekten söz ettiler. Ama hiç kimse bunun altından kalkabileceğine inanmadı. Lütfen Hamid, artık yalvarmaya başlamıştım. Bir şeyler yapmalıyım. Burada ölüp ölmediklerini duymak için bekleyemem. Yapabileceğim bir şey mutlaka olmalı. Pekala, Plutark'la konuşayım. Sen olduğun yerde kal. Ama kalamazdım. Daha Hamid'in ayak sesleri koridorda yankılanmaya devam ederken yerimden fırlayıp aradaki perdeyi araladım ve Finney'i ellerini yastık kılıfının içine sokmuş halde yüzüstü yatarken buldum. Onu gölgeli ve sessiz ilaç ülkesinden katı gerçekliğe uyandırmanın korkakça ve bir o kadar zalim bir hareket olduğunu bilmeme rağmen durmayıp uyandırdım. Çünkü bununla tek başıma yüzleşemezdim. Ben durumumuzu açıklarken daha önceki gergin hali gizemli biçimde yok oldu. Görmüyor musun Katniss? Bu bazı şeyleri belirleyecek. Öyle ya da böyle. Günün sonunda ya ölü olacaklar ya da bizimle. Bu ummaya cesaret edemeyeceğimiz kadar iyi bir şey. Finney'in tepkisi durumumuza güneşli bir bakış açısıydı. Öte yandan bu işkencenin son bulabileceği fikrinde insanı sakinleştiren bir şey vardı. Perdeler iki yana ayrıldı ve Hamid karşımızda belirdi. Kendimizi toplamayı başarabilirsek bizim için bir görev bulmuştu. 13'ün bombalanma sonrası görüntülerine hala ihtiyaç vardı. Önümüzdeki birkaç saat içinde bu işi halledebilirsek, Pete'i kurtarma harekatı sırasında bunları yayınlayıp Kapitol'ün dikkatini başka yöne çekmeyi başarabilir. Finnick, evet dikkat dağıtma dedi, bir tür tuzak. İhtiyacımız olan şey Başkan Snow'un bile gözlerini ayıramayacağı kadar ilgi çekici bir şey dedi Hamid. Böyle bir şeyiniz var mı? Göreve yardımı dokunabilecek bir iş yapma fikri derhal odaklanmamı sağlamıştı. Kahvaltımı mideye indirip hazırlanırken neler söyleyebileceğimi düşündüm. Başkan Snow, kan içinde kalan zeminin ve güllerinin beni nasıl etkilediklerini merak ediyor olmalıydı. Madem kırılmamı istiyordu, o zaman ben de karşısına bir bütün olarak çıkardım. Fakat onu kameraya bakıp birkaç meydan okuyucu cümle haykırmakla ikna edemeyeceğimi biliyordum. Ayrıca bu kurtarma ekibine zaman kazandırmazdı. çıkışlar kısa süreli olurdu. Zaman alan hikayelerdi. İşe yarayıp yaramayacağını bilmiyordum ama çekim ekibinin tamamı yerin üstünde toplanınca Cressida'ya işe bana Pete hakkında sorular sorarak başlamasını rica ettim. Daha önce sinir krizi geçirdiğim kırık mermer sütuna oturdum. Kırmızı ışığı ve Cressida'nın sorusunu beklemeye başladım. Pete'le nasıl tanıştınız diye sordu. Ve sonra Haymitt'in ilk röportajımdan beri benden istediği şeyi yaptım. İçimi açtım. Pete'le tanıştığımızda 11 yaşındaydım ve neredeyse ölüydüm. Yağmurda bebek kıyafetleri satmaya çalıştığım, Pete'in annesinin beni fırının kapısından kovaladığı ve Pete'in bana hayatımızı kurtaran ekmek somunlarını verdiği için dayak yediği o korkunç günü anlattım. Hiç konuşmamıştık. Pete'le ilk konuşmamız oyunlara giden trende oldu. Ama o sana her zaman aşıktı dedi Cressida. Sanırım öyle. Dudaklarımda minicik bir gülümsemenin belirlemesine izin verdim. Şu ayrılık olayını nasıl kaldırıyorsun diye sordu. Kolay olmuyor. Snow'un onu her an öldürebileceğini biliyorum. Özellikle 13'ün bombalanması konusunda bizi uyarmasından sonra. Bununla yaşamak korkunç bir şey dedim. Ancak ona yaşattıklarını gördükten sonra artık Kapitol'ü yok etmek için ne gerekiyorsa yapmak konusunda hiçbir çekincem kalmadı. Nihayet özgürüm. Bakışlarımı göğe kaldırdım ve bir şahinin uçuşunu izledim. Başkan Snow bana bir defasında Kapitol'ün kırılgan ve hassas olduğunu söylemişti. O zaman ne demek istediğini anlamamıştım. Çok korktuğum için net görebilmem çok zordu. Ancak artık korkmuyorum. Kapitol çok kırılgan çünkü her şey için mıntıkalara bağımlı. Yemek, enerji, hatta bize polislik eden barış muhafızları. Özgürlüğümüzü ilan edecek olursak Kapitol çöker. Başkan Snow, sizin sayenizde ben bugün kendi özgürlüğümü ilan ediyorum. Göz alıcı değilse de yeterince iyi iş çıkarmıştım. Ekmek hikayesine herkes bayılmıştı. Ancak Plutark'ın beynindeki çarkları harekete geçiren Başkan Snow'a gönderdiğim mesaj oldu. Finnick ve Haymitt'i derhal yanına çağırdı ve Haymitt'in pek de hoşnut kalmadığını gördüğüm hararetli fakat kısa bir konuşma yaptılar. Plutark galip gelmişe benziyordu. Finnick'in benzi atmıştı ama konuşmanın sonunda başını onaylarcasına sallıyordu. Finnick, kamera karşısındaki yerimi almaya giderken Haymitt ona bunu yapmak zorunda değilsin diye seslendi. Evet zorundayım, ona bir faydası olacaksa. Finnick avucundaki sicimi sıkıca kavramıştı. Hazırım. Ne beklemem gerektiğini bilmiyordum. Annie ile ilgili bir aşk hikayesi mi? 4. mıntıkadaki tacizler hakkında bir şeyler. Fakat Finnick O'Dare olaya bambaşka bir yerden girdi. Başkan Snow, eskiden bedenimi satardı. Finnick, konuşmaya tamamen duygusuz ve dümdüz bir sesle başlamıştı. Hem bir tek ben de değildim. Eğer bir galip, arzulanabilir olarak nitelendirilmişse, başkan onu ödül olarak sunar ya da insanların onu fahiş fiyatlara satın almasına izin verirdi. Karşı çıkmanız halinde sevdiğiniz birini öldürürdü. Bu yüzden mecburen yapardınız. Bu, her şeyi izah ediyordu. Finnick'in Kapitol'deki sayısız aşığı, hiçbiri gerçek sevgilisi değildi. Sırf bunu yapabiliyor diye, tatlarına bakıp bir kenara atmak için çaresiz kızları satın alan eski barış muhafızı şefimiz Cray gibi insanlardı demek. Çekimin arasına girmek ve Finnick'ten onun hakkındaki bütün yanlış fikirlerim için özür dilemek istiyordum. Ama tamamlamamız gereken bir görevimiz vardı ve Finnick'in rolü benimkinden kat kat daha etkili olacaktı. 17. ayrımın sonu, sayfa 187, devamı 18. ayrımda.